Sevgili kardeşler, aynı zamanda parantez içerisinde şunu da anımsatayım. Beni anımsayın dualarınızda. Bu 3 haftadır, 4 haftadır fiziksel olarak fazla kendimi iyi hissetmiyorum. Bir şekilde bir yorgunluk, bir bitkinlik var üzerimde. Fazla rahat uyuyamıyorum. Sabah da çok erken uyanıyorum. Onun için bilmiyorum, yani bedensel açıdan bir belki bir yorgunluk var, belki bir stresten dolayı, bilemiyorum ama dua edelim ki pazartesi günü tekrar doktora gitmek istiyorum. Bu bende olan bazı rahatsızlıklardan dolayı. Dua edelim ki Rab gerçekten köklü bir çözüm getirsin doktor aracılığıyla sevgili kardeşler. Beni de lütfen anımsayın dualarınızda. Her günkü dua yaşamımızda. Evet. Efesler bölümüne yine bölümünü yine açalım birlikte. Efesler, neredeydik Efesler? 5'teydik değil mi? Efesler 5. bölümdeydik. 2 hafta önce 5. bölümün 2. yarısına bakmıştık. Ve orada 3 ayet üzerinde durmuştum. 18, 19 ve 20. ayetler üzerinde durmuştum. Ve ayetlere açıklık getirmeye çalışırken kutsal ruhla dolu olma konusu üzerinde biraz daha fazla durmuştum. Bizim toplumda biraz yanlış anlaşıldığı için ve özellikle bu kutsal ruhla dolu olmak bir seçenek olmadığını söylemiştim. Kesinlikle bir seçenek değil. Rab tarafından verilen bir buyruktur. Kutsal ruhla dolu olmak. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, özellikle altını çizerek. Kutsal ruh imanlıyı hangi oranda yönetimi altına almışsa, kutsal ruh kişiyi hangi oranda yönetiyorsa, yön veriyorsa, kişi, yönetilen kişi o oranda kutsal ruhun yönetimi, kontrolü altındadır sevgili kardeşler. Ve oradaki söz, dolun sözü şimdiki zaman ekidir. Yani geçmiş zaman değildir, doluyorsun ve biten bir olay değildir. Bu dolma olayı sürekli olan, süreklilik gösteren bir olay olduğunu söylemek istiyorum. Ve zaman eki, şimdiki zaman eki olduğu gibi aktiftir, yani pasif değildir. Biz kendimizi kutsal ruhla doldurmuyoruz. Kutsal ruh bizi doldursun diye kutsal ruha izin veriyoruz. Yani kutsal ruhun yönetimi altına giriyoruz. Kutsal ruhun yönetimi altındayken kutsal ruh bize gerekli olan doluluğu veriyor. Biz kendimizi doldurmuyoruz sevgili kardeşler. O açıdan Yunanca'daki anlamı bir şeyi sarmak anlamında, bir şeyi kaplamak. Nasıl ki burada bir parfüm şişesi kırıldığı zaman koku her tarafa yayılıyor, her tarafı dolduruyor. Aynı şekilde buradaki anlamı da tam anlamıyla bu. Bir şeyi sarmak, bir şeyi kaplamak, bir şeyi etkisi altına almak demektir. Bu nedenden dolayı 5. bölümde kutsal ruh ile dolmayı ne ile karşılaştırılıyor? Alkol ile, değil mi? İçki ile karşılaştırılıyor. Demek ki kişi alkolün egemenliği altında değil, onun yönetimi altında değil ya da dünyadaki herhangi bir zevk, herhangi bir alışkanlık, herhangi bir tutkunun yönetimi altında değil, kutsal ruhun yönetimi altında, denetimi altında olun demektir. Ve yeni antlaşmada hiçbir yerinde kutsal ruhla vaftiz bize bir buyruk olaraktan verilmiyor. Kutsal kitabın hiçbir yerinde bu yok. Çünkü yaşanan bu tecrübe iman ettiğimizde bir kez gerçekleşen bir tecrübedir ama sonra devam etmelidir. Yani kutsal ruhla dolu olmak devam eden bir şeydir. Devam etmesi gerekiyor. Yani kutsal ruha hangi oranda biz fırsat veriyoruz? O oranda kutsal ruh bizi dolduruyor. Yani biz kutsal ruhun yönetimi altında değilsek sevgili kardeşler, kutsal ruhun bereketlerini yaşamımızın hiçbir alanında görmemiz mümkün değil. Tamamıyla bizim bereketlerimizin kaynağı kutsal ruhun yönetimi altında yaşamaya dayanıyor. Çocuklar yerinize gidin lütfen. İzin verdikçe yaşamımızın her alanını ya da her alanının kapısını araladıkça, açtıkça bereketlerle doluyoruz. Yani yaşamımızın her alanında bereket görmek istiyorsak kutsal ruhu yaşamımızın her alanına sokmamız lazım. Yani bir alanda aktif, egemen, diğer alanda aktif değil. O zaman bizim hayatımızdaki bereketler de bu şekilde oluyor. Oynak, değişken. Orada bereket var, niye burada bereket olmuyor? İzin vermediğin için, onun yönetimi altına girmediğin için sevgili kardeşler. Kesinlikle söylüyorum, bizler robot yaratılmadık. Bizler robot değiliz. Otomatikman kutsal ruhun doluluğuyla, kutsal ruhun bereketleriyle dolup taşmıyoruz. Otomatikman değil. Biz fırsat veriyoruz, biz izin veriyoruz, kutsal ruh bizi dolduruyor. Ve aynı zamanda bu kutsal ruhla dolu olmanın belirtisi olaraktan Pavlos 3 belirti, 3 nedene bağladı. Bunu hatırlıyor musunuz? Yani kutsal ruhun yönetiminde yaşayan kişi de şu belirtiler görülüyor. Neydi bunlar? Böyle bir kişide ne vardır? Sevinç vardır. Değil mi? Kutsal ruhun yönetimi altında olan bir kişide sevinç vardır. Kutsal ruhun yönetimi altında olan bir kişide ikinci olaraktan şükran sunandır. Değil mi? Şükran. Yani şükreden biridir. Hamd eden biridir. Sıkıntılarda dahi, sorunlarda dahi hamd edendir. Ama ne için? Rab bu sıkıntı olduğu için, bu sıkıntıdan dolayı, bunun için değil. Sıkıntı aracılığıyla senin aldığın ders için Rabbimiz şükrediyoruz. Yani sıkıntı aracılığıyla Rabbimiz ne yapıyor? İmanda bir nebze de olsa gelişmemize katkıda bulunuyor. Biz bunun için Rabbe şükrediyoruz. Şükranda bulunuyoruz. Ve üçüncü nokta neydi? Böyle bir kişi bağımlıdır dedik, değil mi? Yani sürekli boyun eğendir. Pavlos burada mucizelerden söz etmiyor. Dillerden de söz etmiyor. Ya da diğer başka görünümlerden de söz etmiyor. Pavlos'un vurgulamaya çalıştığı şu, çok basit bir şekilde. Eğer her aile üyesi, her ailenin her bir üyesi, her bir bireyi kutsal ruhun yönetimi altında ise evlerimiz yeryüzün cenneti haline gelebilir. Yani eğer evlilik hayatı yaşamı içerisinde kutsal ruhun yönetimi altındaysa her bir birey, kadın da koca da, o evde mutluluk, o evde esenlik kesinlikle vardır sevgili kardeşler. Sevinç biliyorsunuz kutsal ruhun meyvelerinden biri, değil mi? Sevgi, sevinç, esenlik. Galatyalılar 5. bölümde bunu net bir şekilde okuyoruz. Ama böyle bir sevinç, yani kutsal kitapta bize anlatılan sevinç, evin atmosferiyle bir aşağı bir yukarıya giden bir derece gibi değil, yüzeysel bir duygu değil, tamamıyla durumların ruhsal derecesini belirleyen ve denetleyen bir sevinçtir. Yani örnek vermiştim, hatırlarsınız değil mi? Bir termometre gibi değildir. Sıcaksa yukarıda, soğuksa aşağıda. Rabbim bize verdiği kutsal ruhun yönetimi altındayken edindiğimiz sevinç bu şekilde değil. Termostat gibidir. Termostat ne yapar? Belirleyicidir, değil mi? Yani bir noktada tutar. Aşağı yukarı gitmez. Bir noktada sabit tutar. Şükran ise neydi? Kısa olaraktan söylemiştim. Şükran Yumuşak bir yüreğe sahip olmaktır. Tam karşılığı bu. Yumuşak bir yüreğe sahip olmak. Demek ki mutlu yuvanın gizemi, mutlu yuvanın gizi Tanrı'ya şükranla dolu olmaktır diye özellikle vurgulamıştım. Sevgili kardeşler, gerçekten Kutsal Ruh'un yönetimi altında iken, onun yönetimi altına girdiğimizde yürekte tabir edemeyeceğimiz, anlatamayacağımız nitelikte bir sevinç, bir hamd doluluğu, bir yoğunluğu oluyor yüreklerde. Yani ruhla dolu olduğumuzda yürekten her durum için Rab'be şükredebiliyoruz. Sorunlar için değil ama sorunlar aracılığıyla bir şeyler öğrendiğimiz için. Onun için Pavlos burada özellikle vurgusu bunun üzerine. Her zaman diyor, her durum için şükredin. Ve Pavlos bunu söylerken kendisi cezaevindeydi. Yani çok rahat bir ortamda değildi. Kolosserler 1. bölümde ne diyordu 3. ayette? Sizler için dua ettiğimde Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyorum. Her zaman teşekkür sunuyorum. Ve hatırlarsanız teşekkürü neyle bütünleştirmiştik? Düşünme. Düşünmeyle değil mi? Yunanca'daki anlamı düşünme ile teşekkür aynı kökten geliyor. Demek ki ben hangi oranda düşünürsem Rabbi, hangi oranda düşünürsem, ne kadar Rabbi düşünürsem, o oranda onun benim hayatımda yaptıklarını anımsar ve Rabbe şükrederim, teşekkür ederim. Demek ki benim şükran sunmam benim Rabbi ne kadar düşündüğüne bağlı. Ne kadar düşünüyorsun Rabbi? O oranda da Rabbe şükrediyorsun sevgili kardeşim. Eğer o doluluk yoksa senin yaşamında, bence o zaman fazla Rabbe kafa yormuyorsun. Fazla Rabbi düşünmüyorsun. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Ve son 3. noktamız, bağımlı olmaktan söz etmiştik. Böyle bir kişi nedir? Boyun eğen bir kişidir. Bağımlı olan bir kişidir. 21. ayette Mesih'e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun diyor. Şimdi bağımlı olun derken ne demek istiyor? İmanlar topluluğu içinde birinin bir diğerine buyruk vermesi söz konusu olmuyor burada. Yani bağımlı olmak, birinin bir diğerine buyruk vermesi söz konusu değil. Tersine burada Mesih'e bağımlı olmaktan söz ediyor. Neden? Çünkü kurtuluşumuzun efendisi, kurtuluşumuzun öncüsü, komutanı kim? İsa Mesih. Yani burada komutan sözünü kullanırken sakın yanlış anlaşılmasın. Aramızdaki ilişki askeri bir ilişki değil sevgili kardeşler. Bir sevgi ve güven üzerine kurulan bir ilişki. Rab ve sen. Agape sevgisi üzerine kurulmuş olan bir ilişki. Yani Rabbi olan sevgiden dolayı, Rabbimize olan saygıdan dolayı, ona olan hürmetten dolayı alçak gönüllü ve bağımlı bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Hatırlarsanız 4. bölümün ilk ayetlerinde Pavlos aynı düşünceyle bölümü açıyordu. Biliyorsunuz bunu önceki konuşmalarda incelemiştik. Efesler 4. bölümün ilk 2 ayeti. Ne diyordu orada? Çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşayın. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle katlanın. Ruhun sağladığı birliği bağış bağında korumaya çalışın. Pavlos neyi vurguluyor burada? Pavlos şunu vurguluyor sevgili kardeşler. Kiliseyi bir derebeyi tavrıyla, yani dediğim dedik, kendi başına buyruk bir biçimde yönetmeye kalkışmayın. aha kavramıyla, derebeyi kavramıyla yönetmeye kalkışmayın. Kilise içerisinde kesinlikle bu ilişkiler içerisinde, topluluk içerisinde sevgili kardeşler, kesinlikle rütbe yoktur. Kesinlikle rütbe yoktur. Ruhsal çoban, kilisenin ihtiyarları ve diğer üyeler birbirlerine karşı saygı göstererek kiliseye katkıda bulunması lazım. Kiliseye destek vermesi lazım. Birbirleri arasında tam bir uyum, tam bir bağlılık, tam bir düzen olması lazım. Bu düzen neyin üzerinde devam etmesi lazım? Sevgi ve güven taşları üzerinde hareket etmesi gerekiyor. Biz birbirimize saygı gösterirken, birbirimizi desteklerken aslında Rab'be saygı göstermiş oluyoruz. Çünkü her birimiz Rabbin bedenine ait kişileriz, değil mi? Onun için kutsal kitapta ne vurgulanıyor? Her ne yaparsanız her şeyi Rab'be yaparcasına yapın. Yani bizim yaptığımız her şey ilişkiler içerisinde Rab'be yücelik getirmeli. Attığın adım Rab'be yücelik getiriyor mu? Verdiğin karar Rab'be yücelik getiriyor mu? Ya da toplulukta vermeye çalıştığın destek Rab'be yücelik getiriyor mu? İlle de benim istediğim olsun tavrıyla topluluk hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde gelişmez, büyümez sevgili kardeşler. İşte Mesih'e duyduğumuz saygıdan dolayı, ona olan sevgiden dolayı birbirimize boyun eğmek, kutsal ruh ile dolu olduğumuzu gösteren üçüncü kanıttır. Bir başka belirtisi. Demek ki eğer biz Rabbi olan saygıdan dolayı, Rabbi olan sevgiden dolayı ki 21. ayette o vurgulanıyor bize, Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü diyor. Eğer biz birbirimize destek olmaya çalışıyorsak, birbirimize bağımlı olmaya çalışıyorsak, bu da bizim kutsal ruhun yönetimi altında olduğumuzu gösteren bir başka kanıttır. Pavlos hemen bu ayetin arkasından karı kocanın uyum içinde olmasını dile getiriyor. Yani olayı karı koca ilişkisine bağlıyor hemen burada. 21. ayetten hemen sonra. Özellikle vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Tekrar bağımlı olmak ya da boyun eğmek emir yetkisiyle uzaktan yakından ilişkisi yok. Tam tersine bu yetki idare etme yetkisidir. İdare etme yetkisi. Şimdi hatırlarsınız belki İsa Mesih birçok kez başkalarının önünde büyük olmayın diye öğrencilerine defalarca söyledi. Öğretmeye çalıştı. Ama ne yazık ki öğrenciler bile bu konuyu o kadar çok net bir şekilde, çok kolay bir şekilde öğrenemediler. Hatta son yemekte öğrencilerin arasında çok büyük bir tartışma oldu. Ne tartışmasıydı bu? Hangimiz daha büyük? Ve Luka 22. bölüme baktığımız zaman ne kadar büyük bir sürtüşme ortaya çıktığını orada çok detaylı bir şekilde okuyoruz sevgili kardeşlerim. İsa Mesih öğrencilerin ayaklarını yıkadı. İsa Mesih öğrencilerin ayaklarını yıkadığında onlara ne gösterdi? Onlara en büyük olmak isteyenin yetkisi insanları desteklemek ve geliştirmek olduğunu gösterdi. Yoksa Ferisiler gibi yetkilerini daha çok büyüterek kendilerine ne kadar önemli olduğunu göstermek değil. Birçok insanın yaptığı gibi. Hayır, tersine başkalarına değer vermek. Başkası bizim önümüzde en büyük değeri taşıması lazım. Bizlerden beklenen bu sevgili kardeşler. Ve Pavlos bu gerçeği Romalılar 12. bölümde 10. ayette çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Birbirinizle diyor yarışırcasına, Bu çok önemli bir söz. Birbirinizle yarışırcasına karşılıklı saygı gösterin. Demek ki bağımlı olmak bir başka şekilde ne anlama geliyor? Bağımlı olmak, karşılıklı saygı göstermek anlamına geliyor. Birbirimize saygı gösteriyor muyuz? Bakın, eğer benim hacıya saygım varsa sevgim de var. Eğer ona karşı saygım yoksa ya da Enver'e karşı ya da bir başkasına karşı saygım yoksa, ki bu çok önemli, o zaman benim sana karşı sevgim de yok. Birbirimize bu tür saygıyı gösteriyor muyuz sevgili kardeşler? İnsanlar çevremize baktığımız zaman, patron işçi ilişkisine bakıyorsun, müdür müdür yardımcısı ilişkisine bakıyorsun, hepsinde bir menfaat var değil mi? Patron işçilerini pohpohluyor, işçileri daha çok çalışsın, daha çok emek versin diye. İşçiler patrona saygı gösteriyor, ondan biraz daha yararlanıp kariyerini yükselsin diye. Doğru mu sevgili kardeşler? Müdür yardımcısı müdüre daha iyi görünmeye çalışıyor, ona saygı gösteriyor. Niçin saygı gösteriyor? Bir menfaat var. O da müdür olmak istiyor. Ama ben hacıya saygı gösteriyorsam bunda benim hiçbir menfaatim yok. Neden saygı gösteriyorum? Rabbin çocuğu olduğu için. Amin. Ben Vakkas'a saygı gösteriyorsam, ben Sami'ye saygı gösteriyorsam, Rabbin çocuğu olduğu için saygı gösteriyorum. Bir menfaat yok. İşte bizim saygımız bu şekilde olması lazım. Menfaat yok. Rabbe yücelik getirmeli sevgili kardeşler. Evet. Birbirimiz olan ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği konusu ele alındıktan sonra hemen 22. ayette karı koca ilişkisine giriyor. Ve bu kilisede sağlanan bu birlik, kilisede sağlanan bu beraberlik karı koca ilişkisine nasıl yansıyor? Nasıl geçiyor? Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kadınlar diyor 22. ayetten itibaren, Rabbe bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun. Mesih kilise topluluğunun başı ise erkek de kadının başıdır. Mesih bedenin kurtarıcısıdır. Kilise topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da kocalarına bağımlı olsunlar. Pavlos bu ayetler arasında iki önemli gerçeğin altını çiziyor. Bir, 22. ayette baş olan, önce olan Rab İsa Mesih ve 23. ayette Mesih'e bağlanmış bir şekilde hareket eden, onun yönetimi altında tutum ve davranışlarını denetleyen erkeğin başkanlığı. Demek ki uyarı imanlı çiftlere sevgili kardeşler. Uyarı imanlı çiftlere. Gerçekten o boyun eğme sözü bizim toplumda oldukça farklı yönlere taşındığı için sürekli vurgulama ihtiyacı duyuyorum içimden. Bağımlı olmak sözü içerisinde gerçekten sevgi var. Bağımlı olma sözü içerisinde gerçekten saygı var. Hürmet var. Güven var. Bu söz itici bir söz olmasın sevgili kardeşler. İsa Mesih'i nasıl seviyorsak, ona nasıl saygı duyuyorsak, ona olan sevgi ve saygıdan dolayı ona nasıl boyun eğiyorsak, kadın da ne yapacak? Kocasına o sevgi bağı içerisinde. Dikkat edin. Aynı sevgi bağı içerisinde, çünkü kurulan evlilik Rabbin onayladığı bir evlilik, Rabbin istediği bir evlilik, o evlilik ilişkisi içerisinde Rabbe olan saygı ve sevgiden dolayı kadın da erkeğine, başına aynı duygular içerisinde sevgi ve saygı duyarak boyun eğmesi gerekiyor. Bence kesinlikle eğer bir kadın gerçek anlamda Rabbin iradesi altında yaşıyorsa, tüm yaşamını onun denetimi altında devam ettiriyorsa, kesinlikle söyleyebilirim ki kadının kocasına boyun eğmesi hiç de zor olmayacak. Ama burada bağımlı olmak sözü köle anlamı taşımıyor. Yani kadın erkeğin kölesi değil. Ya da erkeğin kadın üzerinde egemen kesilmesi. Biz diktatör diyoruz, biliyor musun? Dediğim dedik, ettiğim düdük tarzdan bir anlam burada çıkmıyor. Hatırlarsanız Tanrı yaratılışta Adem için ne dedi? Onun için uygun bir köle yapacağım demedi. Uygun bir yardımcı yapacağım dedi. Bu çok önemli. Kadın erkeğin, erkek için en büyük destekçi. Erkeğin en büyük destekçisi, en yakın destekçisi kadındır. Kadın destekleme konumunda. Erkek de o desteğe karşı eşine bol bol sevgi ve saygı göstermesi gerekiyor. Yani karşılıklı bir bağ var. Bunun içerisine daha sonra çok detaylı bir şekilde gireceğiz sevgili kardeşler. Bu bağımlı olmak, bağımlılık sözünü biraz örneklemek istiyorum. Daha net anlaşılsın diye. Tabii ki müdürle müdür yardımcısı arasındaki farkı belki söyleyebiliriz. Ya da askerlikte subayla as subay arasındaki farkı söyleyebiliriz. Subay ve as subay askerlikte kişi olaraktan baktığımızda bu kişilere ikisinin de insani açıdan değeri aynı. Ama görevleri farklı. Subayın görevi farklı, as subayın görevi farklı. Eğer as subay subaya boyun eğiyorsa, ona itaat ediyorsa, bu şu demek değil: subay çok daha değerli bir kişi olduğu için. Hayır. Değer açısından subay da aynı değeri taşıyor, as subay da aynı değeri taşıyor. Ama görev itibariyle, sorumluluk itibariyle as subayı subaya bağımlı kılıyor. Tamamen görev, sorumluluktan dolayı kaynaklanıyor. Aksi takdirde kesinlikle erkek çok daha üstün değerli ama kadın üstün değil. Hayır, değer açısından aynı. Aynı şekilde. Kadın erkeğine boyun eğiyorsa neden boyun eğiyor? Görev açısından, sorumluluk açısından. Erkeğin sorumluluğu bu olduğu için kadın erkeğine boyun eğmesi gerekiyor. Eğer her ikisi de baş olmaya çalışırsa iki başlı canavar olur. Ve iki başlı olursa her zaman dengesizlik olur, değil mi? Yani biz çocukken ben hatırlıyorum, oynardık, kovboyculuk oynardık. İçimizden herkes şerif olmak istiyordu. Şimdi herkes şerif olursa olmaz. Değil mi? Yani iki kişi, üç kişi, dört kişi değil. Sahnede iki kişi var evlilik bağı içerisinde. Ama o sahnede iki kişi olmasına rağmen görev ve sorumluluk içerisinde baktığımızda erkeğin sorumluluğu kadının üzerinde baş olmasını sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Kadın bu yüzden dolayı erkeğine bağımlı olması gerekiyor. Yani bağımlılık, sevgi ve güven üzerine kurulması gerekiyor. Yani evlilik içerisinde tek bir düzen olmaktır. Tek bir düzen. Çift düzen değil. ya da çok çok daha fazla düzen değil, düzenler değil, tek bir düzen. Eğer bir yere tek bir düzen varsa çok daha sağlıklı bir gelişme, büyüme, denge olur. Değil mi sevgili kardeşler? Evet. Onun için ben şunu özellikle vurguluyorum. Bunu aylar öncesi de birçok kez birçok yerde de söyledim. Ben bu bölümü okuduğum zaman her zaman kendime sormuşumdur. Hakikaten keşke kadın olsaydım diye. Erkeğe düşen sorumluluk o kadar büyük bir sorumluluk ki. Müthiş derecede burada erkeğe sorumluluk veriliyor. Büyük bir sorumluluk veriliyor. Yani evlilik meşalesini hiç sönmeden devam ettiren erkektir sevgili kardeşler. Erkek meşaleyi taşır, kadın da onu destekler. Kadın desteklemedikçe erkek o meşaleyi taşıyamaz demiş. Kesinlikle. Kadın mutlaka gerekiyor. Erkek tek başına başarıya ulaşamaz. Kendi edindiğim tecrübeye göre kendini, yani kadının kendini seven ve gözeten bir kocaya bağımlı olması bence sorun değil. Eğer kadın gerçekten biliyorsa ki kocam beni seviyor ve koca da sadece sözde değil ama yaşamında, tutum ve davranışlarında karısı gerçekten görüyorsa ki kocam beni gerçekten seviyor, kocam bana gerçekten değer veriyor, ben kesinlikle size söylüyorum, o evde kesinlikle mutluluk vardır. Ama eğer kadın kocasının yaşamına baktığında, eğer kocasında hareketleriyle, tutum ve davranışlarıyla sevgiyi göremiyorsa, kesinlikle sevgili kardeşler, erkeğin baş olmaya hakkı yok. Kesinlikle kadının erkeğe boyun eğmesi beklenemez. Erkek verendir her zaman. Bakın tabiata, bakın doğaya, doğada da böyle. Polenler vardır değil mi? Çiçekler havada uçan dişi değildir polenlerde. Onda bile havada uçanlar erkektir. Çiçek kalan, döllenmeyi sağlayan dişidir. Yani kadın alan durumunda, erkek veren durumunda. O zaman nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Erkek vermedikçe kadın da alamıyor. Kadın alamazsa ona bir karşılık olaraktan da bağımlı, yani boyun eğme söz konusu olmuyor sevgili kardeşler. Yani erkek vermesi gerekiyor sevgisini, saygısını, güvenini ve ona karşılık olarak da kadın ne yapıyor? Erkeğine boyun eğiyor. Eğer o sevgi yoksa erkekte, kesinlikle kadının da boyun eğmesi bence kesinlikle beklenemez. Tutum ve davranışlar seni seviyorum diyebilmeli. Tutum ve davranışlar seni seviyorum diyebilmeli sevgili kardeşler. Bakın ben birçok kez birçok evliliklerde evliliklere girdim, konuştum, ettim. Bazı erkekler diyor ki eşim bana, karım bana çok soğuk davranıyor. Karım bana çok isteksiz bir tutum sergiliyor. Ve ben çok basit soru soruyorum. Her zaman da hep aynı soruyu sormuşumdur. Her zaman aynı soruyu soruyorum. Ben diyorum ki en son ne zaman eşine seni seviyorum dedin? Ya da en son ne zaman eşine onu gerçekten sevdiğini gösteren bir hareket yaptın, bir hareket gösterdin, bir eylem sergiledin? Çoğu zaman şöyle, ya hatırlamıyorum ama zaten o biliyor benim onu ne kadar çok sevdiğimi. Değil işte sevgili kardeşler. Kesinlikle maalesef öyle değil. Sen önce bunu eşine söylemedikçe Eşinden bunu bekleme karşılık olarak da. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Kadın alıcı, erkek de verici durumunda. Eğer bir adam soğuk bir karısı olduğunu söylediğinde bunun nedeni kendisinin soğuk bir koca olmasına dayanıyor. Kendisi soğuk olduğu için karısı ona soğuk davranıyor. Bunu böyle bilsin. Ve bakın Neşireler Neşiresi şimdi Ezgiler Ezgisi oldu. O kitabı bir okuyun. Çok harika bir kitap. Ve bu noktayla sizi baş başa bırakacağım. Oraya bakın sevgili kardeşler. Neşireler Neşiresi'ne. Orada kız, erkek, erkek, kız, kız, erkek birbirleri arasındaki sevgiyi çok güzel bir şekilde dile getiriyorlar. Ve oraya baktığımda beni çok böyle tatmin eden bir gerçek var. Bakıyorum kadının söylediklerine ve erkeğin söylediklerine. Ve çok ilginç. Diyor ki, ah ne güzelsin aşkım. Ah ne güzelsin. Bunu kim söylüyor? Bunu kadın söylemiyor. Bunu erkek söylüyor sevgili kardeşler. Ve buna karşılık kadın da erkeğe diyor. Ah benim yakışıklım. Ah benim güzelim. Yani o kadar güzel bir şey. Erkek vermedikçe kadın veremez sevgili kardeşler. Erkek bir şey verdi değil mi? Havayı elde edebilmek için. Doğru mu? Vermesi gerekiyordu. Erkek vermeli. Bu anlamda, bu dengede, denge içerisinde kutsal sözde bize anlatılan bir beden olması, bir beden olma ilkesi bu. Yani benim ve eşim arasındaki ilişkide ortak bir slogan var, ortak bir söz var. Hepimizin, yani Vakkas abinin Hatice ile, Hacı'nın Havayla, Sami'nin Kerstin'le, senin Fatma'yla diyelim, arasında bir ortak bir söz olması lazım. Ben eşim için, eşim benim için ve birlikte Rab için. Vakkas abi Hatice için, Hacı Hava için, Sami Kerstin için, Kerstin Sami için, Hava da Hacı için, Hatice de Vakkas için. Ama her ikiniz Rab için. Siz de her ikiniz Rab için, siz de her ikiniz Rab için. Neden? İşte 21. ayet buna yanıt veriyor. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü. Amin.